Ayrım 38, kızım için son kez Lisa Gardner, sayfa 525, 41. bölüm. Bobby Didi'yi Leonie'nin tamirhanesinden çekiştirerek çıkarıp arabaya doğru götürürken Hamilton dedi. Didi gözlerini kısarak Hamilton mı diye sordu. Şu eyalet polisi yarbayı olan Hamilton mı? Aynen o. Her yere erişimi var, her türlü fırsatı var. İşin içinde kimler var iyi biliyor. Belki de bu işe Brian'ın kumar alışkanlığı ön ayak oldu. Ama işin beyin kısmında Hamilton vardı. Hey gençler, paraya mı ihtiyacınız var? Bolca nakit paranın olduğu bir yer biliyorum. Sadece oturduğunuz yerden isterseniz. Didi kendi kendine söylenerek sadece onun ve şeyinin arasındaydı dedi. Artık taşları yerine oturtmuş olmanın heyecanıyla başını evet anlamında salladı. Şimdi elinde bir isim, bir şüpheli, bir hedef vardı. Hızla arabaya binmesiyle Bobby de gaza yüklendi ve otobanın yolunu tuttular. ''Tabii ya'' dedi Bobby. ''Hamilton içeride ipleri tamamen kendi elinde bulundururken paravan bir şirket kurmak ne kadar da basit. Ne var ki? Her güzel şeyin bir sonu var.'' İçişleri olay hakkında soruşturma başlatınca, Bobby lafın devamını getirerek çember hızla daralmaya başladı dedi. Eyaletin müfettişleri olayın izini sürmeye başladılar. Ama neyse ki Shane ve Brian hala yüksek meblağlarla kumar oynamaya devam ediyorlardı. Bu durumda pastadan pay isteyen haydutlar çıktı ortaya. Hamilton endişelenmeye başlamıştı. Brian ve Shane de suç ortağı olmaktan çıkıp artık gözden çıkarılabilecek birer borçlu haline geldiler. Ne yani? Hamilton Brian'ı öldürüp sonra da Sophie'yi kaçırarak Tessa'nın kocasını öldürmek ve sendikadaki parayı zimmetine geçirmek suçlamalarını üstlenmesini mi istedi? Didi hayretle kaşlarını çatmıştı. Ya da belki de bunu bir tetikçi yapmıştır. Brian'ın zaten peşinde olan haydutlardan biri. Parasını almak için son bir iş daha yapmayı göze almış biri yapmış olabilir pekala. Bobby de ona katılarak hatta Shane'e çektiği aile fotoğraflarını göndererek onu tehdit edecek biri dedi. İşte amirlik böyle bir şey dedi Didi. Fikirleri büyüktür ama ellerini hiçbir pis işe bulaştırmazlar. Bir an duraksadı. Peki şimdi bu duruma göre Sophie nerede? Hamilton tek başına bir kız çocuğunu alıkoymayı göze alabilir mi? ''Bilmiyorum'' dedi Bobby. ''Ama eminim ki eğer hep birlikte üzerine çullanacak olursak bunun cevabını öğrenebiliriz. Şu an o da albay ve diğer amirlerle birlikte şehirde. Shane'in vurulduğu yerde olmalı.'' Didi başını evet anlamında salladı ve ani bir hareketle Bobby'nin koluna yapıştı. ''Hamilton şehirde değil. Bahse girerim ki değil.'' ''Neden?'' Çünkü Tessa Leonie firari, bunu biz de biliyoruz, o da biliyor. Ayrıca memur Lyons'un pompalı tüfeği ve M4 tüfeğinin kayıp olduğunu o da duymuş olmalı. Yani Tessa'nın silahlı, tehlikeli ve kızını bulmak için her şeyi yapmaya hazır olduğunu biliyor. O halde Hamilton da kaçıyor diyerek devam etti Bobby. Hem de kendi personelinden. Bu kez başını iki yana sallayan Bobby oldu. Yok ama Hamilton gibi tecrübeli ve gözü pek bir adam bunu yapıyor olamaz. En iyi savunma hücumdur, öyle değil mi? O halde Hamilton Sophie'nin yanında olmalı. Eğer Sophie hala yaşıyorsa Hamilton onu kullanarak bir çıkış yolu bulmaya çalışacaktır. Elindeki son pazarlık kozu o. Didi yeniden peki ama Sophie nerede diye sordu. 3 gündür onun için eyalet çapında resmen seferberlik ilan ettik. Resmi sürekli televizyonlarda, eşgali sürekli radyolarda. Eğer kız ortalarda olmuş olsaydı bir gören mutlaka olurdu. Demek ki kilit altında bir yerde diyerek tahminini söyledi Bobby. Kırsal yakında hiçbir komşunun olmadığı bir yerde. Başında da ona göz kulak olan biri olmalı. Göz önünde olmayan ama her şeyinde olduğu bir yer. Hamilton'ın kimsenin aklına gelmeyeceğini düşündüğü bir yer. Sophie kendi evinde tutuyor olamaz dedi Didi. Bu çok yakın olur. Belki bir arkadaşının arkadaşında falandadır. Ya da belki de adamın başka bir evi vardır. Ofisindeki geyik avlarken çekilen fotoğrafları hatırlıyor musun? Bir av köşkü ya da ormanda bir evi olabilir mi acaba? Bobby birden gülümsedi. Bingo! Hamilton'ın Massachusetts'in batısındaki Greylock Dağı civarında bir av köşkü vardı. Eyalet merkezinden 2,5 saat uzaklıkta, Berkshire's eteklerinde. Issız, güvenilir ve herhangi bir durumda inkar edebileceği kadar uzak. Her ne kadar ev onun olsa da son zamanlarda Boston'da geçirdiği hareketli günler sebebiyle uzun zamandır oraya gitmediğini iddia edebilir. Didi birden bizi oraya götürebilir misin diye sordu. Bobby tereddütte kalmıştı. Oraya birkaç kez gittim ama bu yıllar önceydi. Bazen personelini hafta sonunda av partisi vermek üzere oraya davet ederdi. Sanırım yolları hatırlayabilirim. Didi cep telefonunu çıkarırken Phil dedi. Sen Pike yoluna çık. Phil bizim için adresi bulacaktır. Bobby tepe ışıklarını açıp eyaletin içinden geçen en kestirme yol olan Pike yoluna doğru hızla ilerlemeye başladı. Didi de bu sırada Boston Polis Teşkilatı'nın merkezini arıyordu. Saat gece yarısını çoktan geçmişti ama Boston polislerinin hepsi uyanık ve görev başındaydı. Phil telefonu ilk çalışında açtı. Phil selam niyetine memur Lyons'un başına gelenleri duydunuz mu diye sordu. Duymak ne kelime, gördük bile. Phil, senden istediğim çok hassas bir mesele var. Gerard Hamilton'la ilgili detaylı bir rapor istiyorum. Aile üyelerinin isimleri de dahil. Üzerine kayıtlı her ne varsa, tüm emlak bilgileri ve banka hesaplarını da detaylı bir şekilde incele. Hattın diğer ucunda bir an için sessizlik olmuştu. Phil dikkatle, eyalet polisinin yarbayından bahsediyoruz değil mi diye sordu. Sana hassas bir konu olduğunu söylemiştim. Didi telefondan tuş sesleri duymaya başlamıştı bile. Belli ki Phil'in parmakları bilgi toplamak için çoktan bilgisayarda gezinmeye başlamıştı. Phil bir yandan araştırmasını sürdürürken, ''Pekala, eğer istersen sana bu konuda kulaktan dolma bir dedikodu bile çıtlatabilirim. Her ne kadar resmi bir bilgi olmasa da'' dedi. Didi devam etmesi için ''Elbette'' demişti. ''Hamilton'ın bir metresi olduğunu duydum. İtalyan ve ateşli bir kor parçası. İsmi var mı?'' ''Bu konuda elimde bir bilgi yok ama adam ondan hep koca popo olarak bahsediyormuş. Siz erkekler tam birer domuzsunuz.'' Şahsen ben karısına aşık bir domuzum ve 4 çocuğuma bakabilmem için ona ihtiyacım var. Bu yüzden beni bu işe karıştırma lütfen. Didi haklısın dedi. Kurcalamaya devam et Phil ve bana istediğin bilgileri ver. Çünkü Sophie Leone'nin onun elinde olabileceğini düşünüyoruz. Didi telefonu kapadı. Bobby bu sırada otobanın çıkışına gelerek kızını 70 kilometreye düşürmüş ve ilk çıkıştan çıkmıştı. Yollar burada nihayet kardan kurtulmuştu ve gecenin bu saatinde oldukça tenhaydı. Bobby Massachusetts'in batısına doğru ilerlerken düz ve geniş yolda hız ibresi yeniden yüzü gösterir olmuştu. Didi önümüzde nereden baksak 200 kilometrelik yolumuz var diye düşündü. Bu yolu süratli biçimde alamayacaklarından kendilerine 2 saat süre tanımıştı. Sophie Leone'yi kurtarmak için 2 saatleri kalmıştı. Bobby yolda giderken birden ''Sence o iyi bir polis mi?'' diye sordu. Didi Bobby'nin kimden bahsettiğini hemen anlamıştı. ''Bilmiyorum.'' Bobby gözlerini önünden hızla akıp giden karanlık geceden alıp Didi'ye dikti. Bakışlarını Didi'nin karnına indirip yumuşacık bir sesle ''Sen olsan ne kadar ileriye giderdin?'' diye sordu. ''Eğer kayıp olan senin çocuğun olsa ne kadar ileriye giderdim?'' ''Umarım hiçbir zaman bunu öğrenmek zorunda kalmam.'' Bobby buz gibi bir sesle elleri direksiyona kah sımsıkı yapışıp kah gevşerken ''Ben olsam hepsini öldürürdüm.'' dedi. ''Eğer biri Annabelle'i tehdit edip Karina'yı kaçıracak olsa o adamlara yapacaklarım için eyaletin tüm cephanelikleri bir araya gelse bana yetmezdi.'' Didi Bobby'nin bunu yapacağından hiç şüphe duymasa da yine de başını iki yana salladı. ''Bu doğru değil Bobby.'' dedi. ''Seni tahrik etse de başkası bunu yapmaya kalkışsa da şiddete eğilimi olanlar suçlulardır. Biz polisiz. Bizim daha iyi biliyor olmamız lazım. Eğer bunu biz bile yapamazsak o halde kim yapabilir ki?'' Sonraki dakikalarda tek kelime etmeden son sürat işleyen motorun sesini dinleyip uzakta göz kırpan şehir ışıklarını izleyerek yollarına devam ettiler. ''Sophie.'' dedi Didi içinden. ''Bekle Sophie, geliyoruz.'' 42. Bölüm. Yarbay Gerard Hamilton benim amirimdi ama onu çok iyi tanıdığımı söyleyemezdim. Bunun 2 sebebi vardı. Birincisi rütbe olarak benden çok daha yüksekteydi. İkincisi ise o tam bir erkek dostuydu. Personeliyle dışarı çıkma planları yaptığında yanında ben değil, hep Shane ve Shane'in suç ortağı kocam Brian olurdu. Bazen Red Sox maçlarına giderler, bazı hafta sonları ava çıkarlar, bazen de Foxwoods'a takılırlardı. Şimdi geriye baktığımda her şeyin nasıl da yerli yerine oturduğunu görüyorum. Shane'in kısa gezileri, kocamın onun peşine takılışı ve Hamilton'ın da onlara katılışı ancak şimdi bir anlam kazanıyor. Yani aksi olsa Brian kumarda büyük oynamaya başlayıp batağa saplandığında paraya ne kadar ihtiyaç duyduğundan kim haberdar olacaktı ki? Kim kısa yoldan zengin olmanın kolay bir yolunu bulabilecekti? Kim kocamın bu zaafından faydalanabilecekti? Shane olayların beyin takımında yer alabilecek bir isim değildi. Ama Yarbay Hamilton öyle miydi? O Shane ve Brian'ı nasıl bir araya getireceğini iyi biliyordu. Onlarla biraz orada, biraz burada vakit geçiriyor, içlerine giriyordu. İnsan yola masum fikirlerle çıkıp yolculuğun sonunda kötü şeyler yapmayı nasıl da mantıklı bulabiliyor, öyle değil mi? Mesela cezaevinden ilk kaçtığım gün Shane'i ya da John Stephen Purcell denen bir haydudu öldürme gibi bir planım yoktu. Ya da şimdi yaptığım gibi kucağımda tüfeğimle amirimin av köşküne gitmek gibi. Belki de Shane ve Brian kendilerince bu parayı sadece borç olarak aldıklarını düşünüyorlardı. Shane sendikanın temsilcisi olarak sendikanın emeklilik hesabının durumunu ve hesap bakiyesini biliyor olmalıydı. Hamilton da muhtemelen hesaplara nasıl erişebileceğini ve nasıl bir paravan şirket yardımıyla emekli polislerin hesabını boşaltabileceğini iyi biliyordu. Eski ahbaplar sayesinde bunu yapmak sadece tek bir telefona bakmış olmalıydı. Kurdukları naylon bir şirket sayesinde faturaları emeklilik hesabından finanse edip parayı çarpmış sonra da kumara yatırmış olmalılardı. Bu şekilde para söğüşlemeye ne kadar devam edebileceklerini sanıyorlardı acaba? Bir ay mı? Altı ay mı? Bir yıl mı? Belki de bu kadar uzun vadeli planları yoktu. Belki de ne kadar süreceğinin de önemi yoktu. Sadece günü kurtarıyorlardı. Ne var ki İçişleri kısa zamanda olayın farkına varıp hesapları incelemeye almış ve soruşturma başlatmıştı. Brian ve Shane'e yazık olmuştu. Çünkü böylesi bir soruşturma başladığında gerekli cevaplar alınana kadar işin ucu asla bırakılmazdı. Acaba tam da o anda mı Hamilton beni günah keçisi olarak seçmeye karar vermişti? Yoksa bu sadece domino oyununun bir parçası mıydı? Brian ve Shane sendikanın paralarını yürüttükten sonra bile nakit sıkıntısı çekip yanlış adamlardan borç almış ve şimdi artık hem müfettişlerin hem de kumarhane fedailerinin nefeslerini enselerinde hissettiklerinden mi bu oyuna kalkışmışlardı? Hamilton belki de o anda Shane ve Brian'ın başları sıkıştığında bülbül gibi şakayıp Hamilton'ın başını altın tepside müfettişlere sunabileceklerini anlamıştı. Shane ile kıyaslandığında hiç şüphesiz ki Brian daha büyük bir sorundu. Belki de Hamilton kumarhane işletmecileriyle son bir anlaşma yapmıştı. Anlaşmaya göre Hamilton, Brian ve Shane'in tüm borçlarını kapatacaktı. Ancak fedailer de bunun karşılığında Brian'ı ortadan kaldırıp sendika meselesini benim üzerime yıkmasında Hamilton'a yardımcı olacaklardı. Shane hayatta kalacak ama artık bu konuda ağzını açıp tek kelime edemeyecek kadar korkmuş olacaktı. Hamilton ve ekibi de gayrimeşru kazançlarının tadını çıkarmaya devam edeceklerdi. Brian ölecek, ben hapse girecektim. Sophie ise, ben dedikleri her şeyi yaptıktan sonra artık Sophie'ye zaten ihtiyaçları kalmayacaktı. Öyle değil mi? İşte böylece Shane'in hayatta kalabilmesi ve Hamilton'ın gözünü doyurabilmesi için benim ailem feda edilecekti. 3 saattir direksiyon sallamama rağmen içimin geçmesine ve kendimi kaybetmeme engel olan tek şey içimde giderek çoğalan öfkeydi. İstikametim Hamilton'ın orada bir evi olduğunu bildiğim Massachusetts Adams tarafıydı. Oraya sadece yıllar önce bir sonbahar pikniği için gitmiştim. Ahşap ev hatırladığım kadarıyla oldukça küçüktü ve ıssız bir yerdeydi. Yürüyüş yapmak, avlanmak ve de küçük bir çocuğu gizlemek için son derece idealdi. Sağ elimin parmaklarını artık hissetmiyordum. En sonunda kanamam durmuştu. Ama sanıyorum ki kurşun tendonlara, hatta belki de sinirlerime zarar vermişti. Artık iltihap daha da yayılmış olduğundan ne bir yumruk atabilirdim ne de tetik çekebilirdim. Sol elimle idare etmek durumundaydım. Eğer şansım yaver giderse belki de Hamilton oralarda olmazdı. Dün gece personelinden bir memur görev başında öldürülmüştü ne de olsa. Yani bu Hamilton'ın idari sebeplerle Alston Brighton'da olabileceği anlamına geliyordu. Oraya vardığımda planım arabamı kulübeye giden toprak yolun girişinde bırakmaktı. Yolun geri kalanını ormanın içinde ilerleyerek alacaktım. Bu sırada tüfeğim de yanımda olacak, herhangi bir durumda tüfeği karnıma dayayıp sol elimle ateşleyecektim. Belki hedefi tam olarak tutturamayabilirdim Ama işte pompalı tüfeğin en sevdiğim özelliği buydu. Etki alanı çok genişti. Nişanınızın çok iyi olmasına gerek yoktu. Kafamdaki plana göre önce kulübenin etrafını dolanarak iyice kolaçan edecek, sonra tüfeğimin kabzasını kullanarak camlardan birini kıracaktım. İçeri girip karanlık bir odada uyuyan kızımı bulacaktım. Onu kurtaracaktım ve birlikte kaçmaya başlayacaktık. Belki Meksika'ya kaçardık. Gerçi belki de yapılacak en mantıklı şey doğruca Boston Polis Teşkilatı merkezine gitmekti. Sophie pekala onu kaçıranın Hamilton olduğuna dair ifade verebilirdi. Yarbay Hamilton hakkındaki soruşturma derinleştikçe banka hesaplarındaki olması gerekenden fazla meblağ da keşfedilecekti. Hamilton tutuklanacak, Sophie ve ben güvende olacaktık. Hayatımıza kaldığımız yerden devam edip bir daha korku nedir bilmeyecektik. Bir gün gelecek, Sophie bana Brian'ı sormayı bırakacak, ben de Brian'ın arkasından yas tutmayı unutacaktım. Bunun nedenli kolay olacağına inanmaya öyle ihtiyacım vardı ki, aksini düşünmek bile canımı çok yakıyordu. Sabah saat 4.32'de Hamilton'ın kulübesine giden toprak yolun girişine gelmiştim. Saat 4.41'de yoldan çıkıp aracımı kanla kaplı büyük bir çalılığın arkasına gizledim. Arabadan indim. Burnuma bir duman kokusu gelmişti sanki. Tam tüfeğimi doğrultmuştum ki kızımın çığlığını duydum. 43. Bölüm. Dee ve Bobby tam Mass Pike otobanından çıkıp karanlık ve kırsal US 20 yoluna sapmışlardı ki Dee'nin telefonu çalmaya başladı. Aniden yükselen zil sesiyle içi geçmekte olan Dee olduğu yerde sıçramıştı. Hemen yanıtla tuşuna basıp telefonu kulağına götürdü. Arayan Phil'di.
Dee, halen batıya doğru mu gidiyorsunuz?
Geldik bile.
Tamam, öğrendiğim kadarıyla Hamilton'ın iki evi var. Bir tanesi Boston Polis Teşkilatı yakınlarındaki Framingham'da. Sanıyorum ki bu her zamanki ikametgahı. Çünkü ev Jared ve Judy Hamilton adına kayıtlı. Ama Adams'ta da bir ev var ki burası yalnızca onun adına kayıtlı.
Dee hiç zaman kaybetmeden adres ne diye sordu.
Phil hızlıca adresi verdi. Sana bir son dakika haberi vereyim. Polise Greylock Dağı eyalet arazisindeki bir evde yangın çıktığına dair ihbar gelmiş. Belki sadece bir tesadüftür ya da belki de yanan Hamilton'ın kulübesidir, kim bilir.
Dee duyduklarıyla tamamen uyanıp kahretsin diye bağırdı. Phil, hemen yerel birimlerle irtibata geç. Destek kuvvet istiyorum. İlçe ya da ilden gelen destekler istiyorum. Eyaletten polis göndermesinler. Bobby duyduklarıyla gözlerini Dee'ye çevirdiyse de bir şey söylemedi. Dee son emrini verip hemen şimdi diyerek telefonu kapattı. Sonra da hızla Hamilton'ın ev adresini navigasyon cihazına yazmaya koyuldu.
Phil bize adresi verdi ama dediğine göre ev galiba yanıyormuş.
Bobby elinin altındaki direksiyona bir tokat savurup kahretsin diye bağırdı. Hamilton orada ve delilleri yok ediyor.
Dur bakalım, biz daha son sözümüzü söylemedik.
38. ayrımın sonu. Sayfa 538.